Herkese merhaba, sizi buraya getiren şeyler podcastına hoş geldiniz. Hepimiz bambaşka yollardan geçerken aslında aynı duyguları hissediyoruz. Bu podcast'te bu ortak duyguları bambaşka yollardan geçmiş farklı konuklarla birlikte kendi yollarını buldukları, yani sizi ve onları tam da buraya getiren şeyleri konuşacağız. Ben Çiğdem ve bugün yanımda Kanada Geyikleri olarak tanıdığımız Eray ve Evren var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Valla bugün iyiyim, ben bayağı iyiyim. Çünkü güneşli bir hava var dışarıda ve bu havanın direkt bir etkisi var bize. Şu an benim keyfim yerinde, yani gayet güzel.
Süper.
Ben de gayet iyiyim. Güzel bir cumartesi günü. Toronto'da gerçekten güzel günleri yakaladığımızda içimiz böyle kıpır kıpır oluyor. Havanın psikolojiye etkisi çok fazla diyerek hemen başlıyorum.
Süper. O zaman Toronto demişken aslında sizi oraya götüren şeyden bahsederek başlamak güzel olabilir. Biz bu podcast'te en çok bizi hayatımızın şu anki noktasına getiren şeyleri konuşuyoruz. O yüzden merak ediyorum sizin serüveninizde ve sormak istiyorum. Sizce sizi Kanada'ya götüren şey nedir? Neden hayatınızda bu değişikliği yapmak istediniz?
Evren, aslında sen Eren, senin başlaman lazım. Çünkü beni Kanada'ya getiren şey sensin.
Tamamdır. Kronolojik sırayla gidelim o zaman. Şimdi şöyle ki, ben aslında üniversiteden mezun olduktan sonra bir yurt dışı hayalim vardı. Ama bu şöyle bir şey değildi. Yani bu aralar baktığımda insanlar ya işte Türkiye'den kaçıp gideceğim artık yeter gibi bir mentalite içerisinde. Ama benim o zamanki kafam daha çok böyle ya yurt dışına neler dönüyor, neler yaşanıyor, bir merak vardı aslına bakarsanız. Liseden mezun olduktan sonra, üniversiteden de işte turizm alanında okuduktan sonra bir staj buldum Kuzey Amerika'da. Ve ilk Amerika'da. İlk orayla başladı aslında serüvenim. Sonrasında da Kanada'ya döndü bu serüven. 2 yıl Kuzey Dakota'da yaşadıktan sonra yaklaşık 8 yıldır da Kanada'da yaşıyorum. Yani yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de değilim. Kanada'ya gelmemin sebebi de o dönemlerdeki kız arkadaşım Kanadalıydı. Ve onun sayesinde Kanada'ya çok fazla ilgi duymaya başladım. Kanada benim için soğuk ve fok balıklarını öldüren bir ülkeydi. Yani aslına bakarsanız çok da bir heyecanı yoktu bu ülkenin benim için. Ama biraz daha araştırmaya başladıktan sonra dedim ki ya aslında Kanada ne kadar güzel bir ülkeymiş yani. Çok izole bir ülke. Dünyanın bir diğer ucunda. İnsanlar tatlı, evet havası soğuk ama birçok güzel fırsatlar da var. O yüzden burayı tanımaya başladım. Ve sonrasında da buraya geldim. Öyle söyleyebiliriz. İlk eşim, yani evlilik yoluyla ben buraya gelmiştim. Benim serüvenim bu şekilde Kanada'da son buldu. Hatta devam ediyor diyebiliriz yani.
Süper. Evren.
Ben de Eray'ı takip ettim. Biz Eray'la lise birden beri arkadaşız. 17 yıllık bir arkadaşlığımız var. Bu onun Kuzey Amerika macerası kısmında ayrı kaldık biraz da. Ben o sıralarda İstanbul'da radyoda çalışıyordum. Eray da işte Amerika macerasına başlamıştı üniversite sonrasında. E tabii ülkemizin gittiği durum, gezi falan derken hani benim hiç aklımda yurt dışı yoktu. Yani bir gün bile başka bir dilde kendimi ifade edeceğim ya da başka bir dil öğreneceğim aklıma gelmezdi. Herhalde bir Avrupa turu yaparım, yes no olo devam ederim diye hayal ediyordum. Ya zamanla gördüğüm şeyler, gidişatın hoşuma gitmemesi, yediğim gazlar falan derken artık farklı bir düşünceye doğru evrilmeye başladım. Eray da bir gün istersen Kanada'ya gel dedi. Aa dedim ya hani... Challenge accepted. Hani hayatımda farklı bir nokta, farklı bir şey yapabileceğim bir şey aynı zamanda diyerekten başvurularımı yaptım ve ben de 6 yıl önce Toronto'ya ayak bastım. Hala 6 yıldır aynı evde Toronto'da hayatımı devam ettiriyorum şu an.
Harika. Kanada'da olan yaşamımızı daha derinden anlamak için Kanada ile ilgili çok daha detaylı sorular soracağım. Hatta Eray, sen böyle meraktan bahsettin. Orada neyi merak ettin? Onları da dinlemeyi çok isterim. Ama ondan önce podcast dünyası ile ilgili merak ettiğim bir detay var. Evren, sen de az önce söyledin. Bildiğimiz kadarıyla önceden radyoculuk yapmışsın. Şimdi ise Acil Çıkış adlı bir podcastın var. Sence bu ikisi benziyor mu? Radyoculuk ve podcast kültürünü nasıl değerlendiriyorsun?
Aslında bunu dijital yayıncılık ve geleneksel medya yayıncılığı olarak bile genelleyebiliriz. Hani podcast, radyo. Şimdi dünyanın neresinde olursak olalım, hani ülke ayırt etmiyorum. Geleneksel medya büyük şirketlerin elinde ve genelde patronların düşüncelerine göre şekilleniyor ve buradaki çalışan yayıncılar da bu şekillenen dünyanın dışına çok fazla çıkamıyor geleneksel medyada. Tabii ki başka örnekler var. İster istemez yani uyuyorlar, uyumak zorunda kalıyorlar, kendilerini otosansüre sevk ediyorlar. Mesela ben başlarda format yayıncılığı yapıyordum ulusal, büyük bir ulusal radyoda. Patron radyosu ve bu format yayıncılığında şöyle bir şey var. Format radyolarında daha doğrusu. Müzik direktörü bütün gün çalacak şarkıları belirliyor. Bazı şarkılar hit oluyor, bazıları eskiden oluyor ama kendi belirliyor. Yani bir kişi belirliyor bütün şarkıları. sen de radyocu olarak yapabildiğin tek şey o şarkıların outro ve introlarına konuşmak. Bu da çok kısa sürelerde. Şimdi kısacık konuşma şansın var. Radyo programcısıyım diyorsun. Bir stüdyodasın. İşte adın yayında yazıyor ama yani fonksiyonun tam olarak ne? Bazen toplumsal olaylara değinmek istiyorsun. Biraz olaylara giriyorsun. Sonra holdingden, patronlar tarafından telefonlar geliyor. Sen ne dedin, sen ne yaptın? Şimdi bu dünyanın hemen hemen her yerinde aslında böyle. Yani kendi ülkemiz için de genel. Mesela Kanada'da dersin, basın özgürlüğünde yukarılarda değil. Burada da patron medyacılığı, geleneksel medyada çok fazla. Ve birçok şeyin, sosyal medyaya yansıyan şeyin Kanada basınına yansımadığını da görüyoruz. O yüzden bu bana enteresan gelmiş. Hani bu da bir bakış açısı. Aa, Kanada'da da oluyormuş böyle şeyler diye. Şimdi dijital yayıncılığa geldiğimizde YouTube'da, podcast'te açıyoruz bu mikrofonu. İstediğimiz uzunlukta, istediğimiz konuda, istediğimiz kişilere hitap edecek şekilde yayınlar yapabiliyoruz. Ve bu güç, bu zevk şu an bambaşka bir şey. Tabii ki yine diyorum, özgürce konuşmaya izin veren radyocular var, programlar yapıyorlar. Onları ayırıyorum ama genel olarak geleneksel medya, dijital medyaya bu şekilde yeniliyor çünkü... İşte birini tanımadan bir radyo programcısı olmak ya da televizyona girmek çok kolay değildir geleneksel. Yani bağlantıların çok iyi olması lazım ama hiçbir bağlantısı olmayan, içini dökmek isteyen insan şimdi evinden aldığı bir mikrofonla, kurduğu ücretsiz bir podcast'le, programıyla işte yayınlara giriyor, istediklerini söylüyor. Bence en büyük fark bu.
Kesinlikle. Ben bu söylediklerine katılıyorum. Ben de Siz Buraya Getiren Şeyler podcastiyle beraber 3 podcast'ta hostluk yapıyorum. Ve ben gibi konuşmaya bayılan insanlar için inanılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani hem ulaşılabilirlik açısından hem de çok büyük özgürlük sağlıyor dediğin gibi. Farklı farklı noktalarda birçok özgürlüğü beraberinde getiriyor bence. O yüzden evet, YouTube'da bir dünya ama bence podcast'te hem gelişen, özellikle Türkiye'de yeni gelişen, hem de birçok fırsatı da beraberinde getiren bir şeymiş gibi öngörüyorum ben de gerçekten. Birazcık da buradan Kanada'da olan yaşamınızla ilgili tarafa geçecek olursak, başta şeyi merak ediyorum. Kültür adaptasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bambaşka bir ülkede yaşam kurabilmek aslında neleri kabul etmekten geçiyor? Çünkü evet, belki merak uyandırarak gidiyoruz. Belki işte çok iyi olacak her şey, işte oraya gideceğim, şunları yapacağım gibi büyük hayallerle, büyük heveslerle diyoruz ama her şey hakikaten de o düşündüğümüz gibi mi oluyor? Neleri kabul ediyoruz? Nelerle karşılaşıyoruz? Sizin serüveniniz nasıl oldu?
Ya ben hep şunu söylerim Çiğdem. Hiçbir şey planladığım ve istediğim gibi olmadı. Ama planlamadığım ve hiç farkında olmadığım çok güzel şeyler oldu. O yüzden birazcık ben bu noktalarda, yani son 2 yıldır hayatımı biraz bıraktım. Çünkü kafamda ya şöyle olacak, böyle olacak dedim. Hiçbir şey olmadı aslına bakarsanız. Ama hiç planlamadığım muhteşem şeyler oldu. O yüzden dedim ki, ya birazcık da prosese bırakmak lazım sanırım bunu. Kültür, yani tabii ki dünyanın neresine giderseniz gidin, kendi kültürünüzden çıktığınız zaman başka bir tarafta biraz daha güçsüz ve küçük hissediyorsunuz. Çünkü oraya tam dahil olamıyorsunuz. Bir şey söylediğinizde bu karşı tarafa ayıp mı gelecek yoksa başka mı anlaşılacak, bunları bilemiyorsunuz. Örnek veriyorum, bizim kültürümüzde yaşlı bir insanı gördüğümüzde metroda ya da otobüste koltuğumuzu vermek yani ahlaki bir değer gibidir. Yani hani bunu yapmak zorundasındır biraz. Hani göz göze gelirsin ve teyze ya da amcaya lütfen buyurun siz oturun dersiniz. Ben bunu burada yaptığımda bayağı fırça yedim. Yani ben kendimi ayakta kalamaz mıyım, sen işte beni nasıl görüyorsun falan gibi böyle hani yer verme, burada karşı tarafa ya senin ayakta duracak halin yok, geç otur şuraya demek gibi bir şey. Ve buradaki yaşlılar böyle biraz daha bağımsızlıkları elinde olan insanlar olduğu için ve bunu çok sevdikleri için bunu istemiyorlar. Tabii ki isteyenler var ve bu isteyenlerin çoğunda göz göze geldiğimde de bakıyorum ki onlar da aslında göçmen yaşlılar. Yani onlar da aslında kendi ülkesinde bunu kabul etmiş. Buraya geldiğinde aslında kimseden yer istemiyor ama birisi de yer verdiğinde hemen oturan teyzeler, amcalar oluyor. Onu gördüğümde mesela çok şaşırmıştım. Yani ben tamamen iyi bir niyetle buyurun oturun dediğimde sen ne demek istiyorsun, ben yaşlı mıyım, işte zaten oturmak istesem otobüse bakarım ve doluysa binmem ben bu otobüse dedi. Ben böyle dedim ki Eray, sen yeni bir ülkedesin ve buranın kurallarına göre oynaman lazım. O içindeki iyi kavramı burada belki hakaret olabiliyor. Ve bunun gibi bir sürü şey keşfetmeye başlıyorsun böyle hayatında. İşte ne bileyim, hani Türkiye'de bazı yerlerde hani garsona ufak bir bahşiş vermek ayıpken burada vermezsen ayıp. Ve bunu öğrenmen gerekiyor. Hayatın içindesin. Hiç kimse bunun senin eline bir tane böyle bir kağıt vermiyor. İşte Kanada'ya gittiğinde şunlar ayıptır, şunlar değildir. Bunları insanlar iyi olarak algılar, bunları kötü olarak algılar. Bir noktada bunu toplumla birlikte harmanlayarak böyle öğrenmeye başlıyorsun. Ve toplum birbirine eğitiyor aslına bakarsanız. İşte metroda yer vermeyen ya da metroya girerken böyle paldır küldür girmeye çalışan insana 3-5 kişi böyle bir ters bakıp hey sıranı bekle dediğinde ikinci gün tamam ben burada sıramı beklemek zorundayım diyorsun. Ve bu çok keşfederek oluyor. Çok güzel oluyor. O yüzden bunu seviyorum. Ya da iyi yanları da var, kötü yanları da var aslına bakarsak. Çünkü biz bu kültürle büyüdük ya. Yani yan komşunun adını bilirsin. Yani ben Türkiye'deyken öyleydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Ama işte yan komşudan işte soğan alırsın, ne bileyim bir şey alırsın, tuz alırsın. Süpürgen bozulmuştur, süpürge alırsın falan. Burada ben ilk kaldığım yerde yan komşuyla biz 3 yıl sadece good morning dedik birbirimize. Göz göze geldi. Ne adını biliyorum, ne o benim adımı biliyor, ne hiçbir iletişimimiz olmadı. Bir noktada ya ne kadar hani Kanadalılar çok sıcak insanlar ama çok soğuk da insanlar. Yani her gördüğünde gülüyor, her gördüğünde günaydın diyor. Ama bir kere nasılsın sorusunun cevabı çok otomatik. İyi sen burada bitiyor yani bir yere gitmiyor. Böyle şeyler var, böyle farklılıklar var. Bu bence bir noktada da iyi aslında. Hani diyorsun ki burada farklı bir dünya var ya. Aslında benim içinde büyüdüğüm dünyadan farklı bir dünya var. Ve buraya da dahil olmak zorundayım. Bir nevi oyun gibi ama bazıları da tabii ki buna alışamıyor. Diyor ki ya ne kadar işte bu Kanada'da çok sığ insanlar diyorlar mesela. Gülüyorlar ama hiçbir şekilde derin bir iletişime geçmiyorlar diyorlar. Öyle bulan insanlar da var ama benim için bu kültür farklılığı böyle bir noktada yeni keşfedilen bir dünyaya gelmiş gibi oldum. O yüzden bunu çok sevmiştim.
Aslında evet yani herkes bence kendi deneyimini kendi yaratıyor ya. Burada da bu senin anlattıklarından öyle anlıyorum ki bu tamamen yepyeni bir ülkede yaşam kurmak keşif dolu. Bu noktadan bakarsan şu odaklı oluyorsun. Aa evet yani işte yer vermemeliyim demek ki bundan sonra tamam deyip next step'e daha kolay geçebiliyorsun. Daha yumuşak geçebiliyorsun belki. Ama diğer taraftan baktığında ya işte çok soğuklar işte ben 3 yıldır sadece günaydın dedim. Belki bu hani orada yaşamaya gönüllü müsün? Bununla da ilgilidir. Yani sen hakikaten orada bir yaşam kurmak istiyor musun? Yani buna hem gönüllü hem de memnuniyetle yaklaşabilecek misin? Yoksa diğer tarafta mısın? Belki hani gitmeden önce bunları böyle ölçüp tartmak. Evet ya ben burada bir yaşam kurmak istiyorum. Burayı keşfedeceğim. İşte gönüllüyüm buradaki her şeyi öğrenmeye gibi bir mentaliteyle gitmek belki yaşamı daha fazla kolaylaştırıyordu.
Ya Çiğdem biliyor musun? O şekilde giden insanlar da bazen yani bir şeyi düşünmekle yaşamak arasında çok büyük bir fark oluyor. Bazen evet ya ben çok dışa dönük bir insanımdır. Çok iyi anlaşırım diyen insanlar kafasında burayı fantasize edip yani bir kafasında bir Kanada fantezisi kurup buraya idealleştirip gelen insanlar da ben zaten orada çok iyi bir insanımdır. Herkese iyi geçirin diyen insanlar da bazen düşündükleriyle yaşadıkları arasında çok büyük farklar oluyor. O yüzden dediğin gibi kişiye göre çok değişen bir durum aslında.
Aslında biz bir de belki şöyle görüyoruzdur. Yani şimdi gideceğim işte benim için başarı tanımı ne? Orada mutlu bir yaşam kurmak. Başarısızlık ne? Bunu tam zıttı. Yani onu da denemeden bilemezsin. Ama bu da bence günün sonunda başarı oluyor. Çünkü şunu görüyorsun. Tamam sen demek ki yepyeni bir yerde yaşam kurmaya uygun bir insan değilsin. Tamam olabilir o zaman geri dön. Yani böyle çok katı kurallar koymadan belki ilerlemek. Yani o olanağı kendine sağlamak ki evet tamam böyle de bir seçeneğin varı daha rahat hatırlayabilmek.
Kesinlikle öyle.
Bu noktada belki hani o zorlaştıran durumlardan biri de yalnızlık hissi olabilir gibi geliyor bana. Doğduğun yerden binlerce kilometre uzaklığa taşınmak sizce yalnızlık hissini de beraberine getiriyor mu? Getiriyorsa bununla nasıl başa çıktınız?
Yani getiriyor. Şimdi getirmiyor diyen biraz kendine yalan söylüyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tabii kaç yaşında geldiğinin, hangi düşüncelerle geldiğinin yine burada çok büyük önem var. Hani ben bir konuda şanslıydım en azından. En yakın arkadaşım burada yaşıyordu. Doğal olarak insan kendini bu konuda yalnız hissetmiyor. Ama şöyle de bir şey var. Alıştığım bir kültür var. Yani ben 26 yaşına kadar Türkiye'de yaşamışım. Birçok çevrem olmuş. Hani aile olsun, işte arkadaşlar olsun. Farklı noktalarda, farklı şehirlerde gidip görebileceğim birçok insan var. Benim şu an kafam attı, hadi gidiyorum, atıyorum işte Yalova'ya gidiyorum, Antep'e arkadaşlarım var. Ama Kanada'ya gelince yok. Yani şimdi bir ülke, herkes yabancı, hiç bilmediğim, yani çok az bildiğim bir dil konuşuyorlar. Kendi adıma konuşuyorum, ilk geldiğimde neredeyse hiç İngilizcem yoktu. Anlaşmakta zorlanıyorum, derdimi açmakta zorlanıyorum ve Türkiye'de şöyle bir şey var, hani arkadaşlarını seçebiliyorsun çok fazla. Burada daha çok karşılaştığın insanlar senin arkadaşın oluyor ve ileride nasıl insanlar oldukları belli olmuyor. Yani hani bu ayrımları yapamıyorsun çok fazla. Ya bunda şöyle bir huy var, bununla konuşmayacağım falan yapamıyorsun. Yani hani arkadaşa da ihtiyaç duyuyorsun o yalnızlığı bastırmak için. Sonra bunun dertlerini zamanla çekiyorsun. En önemli sıkıntılardan biri bu. Bu yalnızlık hissini bastırmanın bir şeyi yok bence. Hani formülü yok diye düşünüyorum. Zamanla işte vakit geçtikçe artık benim 6. yılım. O çevren gelişiyor. Farklı insanlar tanıyorsun. İşte biz hani Kanada geyikleri gibi bir oluşum kurduk. Benim Türk çevrem hiç olmadığı kadar bir ülkede arttı yani. Küçük bir Türkiye kurmuş olduk kendimize Kanada geyikleriyle beraber. Alternatif ve konuşabileceğim insan sayısı da arttı. Bu zamanla düştü ve bu yalnızlık hissi aklıma gelmeyecek hale geldi. Ama başlarda insanları gözlemliyorum. Bunun acısını çok çekiyorlar ve daha birinci haftasında dönen öğrenciler oluyor, insanlar oluyor. Ben yapamadım, annemi ben çok özledim, dayanamıyorum diyor yani. Bir an hani yapma kardeşim yani bu kadar harcamışsınız gelmişsin diyorsun ama onu da anlıyorum. Yani o içindeki boşluk o kadar fazla ki umrunda değil harcadığı para, 8000 kilometre gelmiş, hiç umrunda değil, dönüyor. Bazıları hiç baş edemiyor. Bu tamamen biraz insanın kişiliğiyle ve nasıl yetiştiğiyle. Ben Türkiye'de de hani tamam ulaşıyordum ama yalnız kalmayı seven bir insanım aynı zamanda. Kendimle eğlenmeyi, kendimle bir şeyler yapmayı seviyorum. Bu mesela iyi bir şeydir. Kendiyle eğlenebilen insan bu yalnızlıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtuluyor diye düşünüyorum.
Ben birkaç bir şey eklemek istiyorum. Ben şeyi gördüm burada. Yalnız insanların bir araya gelip yalnızlığını giderdiği noktalar da oluyor ve farklı ülkelerden de. Ya örnek veriyorum işte bir Türk öğrenciyle bir Venezuelalı öğrenci, ikisi de aynı yalnızlık hissinden dolayı bir araya gelip birbirlerine destek olabildiklerini de gördüm aslına bakarsan. Şimdi Türk olduğumuz için Türklerle ilgili genel şunu söyleyebilirim. Şimdi Kanada biraz farklı bir ülke. Avrupa'dan farklı, Avrupa'daki ülkelerde biraz daha şimdi sıcakkanlılık var. İşte İtalyanları biliriz, İspanyolları biliriz. Hemen böyle kanka olalım, hop birlikte vakit geçirelim, işte bira içelim, şuraya sokağa çıkalım. Şimdi Kanada'da bu o kadar yok. Buradaki insanlar biraz daha bireysel. O yüzden buradaki yalnızlık duygusu Avrupa'ya göre daha ağır basabiliyor. Özellikle Avrupa'dan sonra Kanada'ya, yani Avrupa'yı görüp Kanada'ya gelmiş Türkler diyor ki ya ben burada çok yalnızım ya. Yani hani Avrupa'da bu kadar değildi. Burası bireysel bir ülke. O yüzden bunu da çok göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben de sanıyorum ki bir noktalarda bilinçaltımda bazı yerlerde çok yalnız hissetmiş olmalıyım ki hemen yanıma en sevdiğim arkadaşımı, işte kardeşimi falan getirme hissine sanırım bürünmüşüm bir anda. İşte evrenin buraya gelmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra kardeşim, öz kardeşim burada, öz kardeşimin eşi burada falan böyle derken hani sevdiğim bütün yalnızlığımı gideren bütün insanları da bir noktada yanıma çekmeye çalışmışım sanırım. Ama bu bence nereye giderseniz gidin bir noktada kendinizle baş başa kalmanız gereken bir durumun içine düşüyorsunuz yani.
Bu sizin anlattıklarınızdan bana şöyle geliyor. Evren, başta söyledin ya, yani onu, duyguyu bastırmak. Belki bastırmak değil de ona alan açmak. Yani evet, bu çok normal. Yapabilecek bir şey yok. Yani ben yeni bir ülkeye taşınıp yepyeni bir dünya kurarken yalnız hissetmemem bence garip olur diyor. Kendini hatırlatmak. Bir de Eray, senin dediğin insanların ortak duygular paylaşabilmesi. Biz de bu podcast'te onu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten hepimiz bambaşka arka planlardan geliyoruz. Bambaşka hayatlara, ailelere, İşte geçmişe sahibiz ama hakikaten aynı duyguları hissediyoruz. Bu noktada hani o yalnızlıkta da orada buluşabilmek insana bir nebze, belki orada bir parça iyi gelen bir şey oluyor. Aynı zamanda onları paylaştığında, yani benim de buna benzer, belki sizin kadar radikal bir değişim değil ama ben de Konyalıyım ama İstanbul'da üniversiteyi kazandım. Buraya geldiğimde onu hissetmiştim. Yani istesem belki bir saat için uçakla eve geri dönebileceğim ama o öyle bir his ki, yani ne kadar sürede geri evde olabileceğine bağlı bir şey değil. Belki bir saat uzaklıktasın ama onu yine de hissedebiliyorsun. O yüzden o kilometrelerden, işte ülkelerden bağımsız bu ortak duygu yine seni oraya getirmiş oluyor. Ama orada da bence işte dedik ya, hani burada da ben kendi dünyamı kurabilirim. İşte kendimle zaman geçirmek, benimle ortak duyguda olan insanlarla buluşmak, işte kendi çevremi oluşturmak. Bu zaten senin dünyanın oluşması demek oluyor. Ve sen gittikçe aslında o sürece alışmış, o süreçten kendi dünyanı oluşturmuş oluyorsun.
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Biraz da şeyde görüyorum, kendi şehrinden, ülkenden uzak oldukça kendine ne kadar yakın olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Kendine de aslında çok uzak olduğunu, yaşadığın alandan çıktığında daha iyi anlıyorsun. diyorsun ki ya bir dakika ben tek başıma kalamıyorum ya. Ben tek başıma kalınca bu his çok uzak bana.
Doğru, yani götürdüklerin diyorsun. De önemli belki. Şöyle, bu örnek bana hep çok iyi gelir. Kendim de aslında bu duygudan öyle sıyrıldığımı düşünüyorum. İşte spor yapmak. Yani sporu düzenli hayatına soktuğunda onu her gittiğin yerde yapabilirsin. Yani çok basit. Yürüyüşe çıkmak mesela. İşte kendi memleketindeyken de yaparsın. Dünyanın bir ucundayken de yaparsın. Ama onu yapmak sana evde hissettiriyor. Çünkü sen onu alışkanlık haline getirmişsin. Belki ilk gittiğinde direkt alışkanlıklarına zaman ayırarak başlamak, o düşünceleri düşünmek yerine ona zaman ayırmanı sağladığı için oradan uzaklaştırıyor olabilir. Ama bunun diğer noktası da o yanında götürdüğün değerler gibi geliyor bana. Çünkü insan aslında her gittiği yere kendinden parçalarıyla, kendi değerleriyle gidiyor. Sizce siz Kanada'ya en çok hangi değerinizi götürdünüz?
Güzel soru. Yani burada birçok yeni değer edindim. Bunu farkındayım. Sosyal olmak diyebilirim belki. Hani bunu ne kadar değer olarak değerlendirebiliriz bilmiyorum ama yani Kanada'ya geldiğimde şunu fark ettim. Bu ülkenin, şimdi Kanada şöyle bir ülke. Toplama bir ülke, yani göçmenlerin ülkesi. Hani Kanadalılık, ben Kanada milliyetçisiyim diye kendini hırpalayan insanlar da yok. Zamanla yani 192 farklı dil konuşulan bir şehirde yaşıyorum. Ve bu insanların birlikte yaşayacağı bazı değerler şeyi oluşturmuşlar Kanadalılar. Bu kurallara hep beraber uyarsak en güzel şekilde yaşayacağız. Sen de bunlara uyum sağlıyorsun, bu değerlere uyum sağlıyorsun. Ve ben buraya geldiğimde wow dedim ya. Galiba bu konularda en azından ben buraya aitmişim. Keşke hani yaşadığım ülkede de bu kurallar bütünle aynı şekilde uyulsa da biz de en azından bir şekilde o mutluluğu ucundan, bu değerler konusundaki mutluluğu yaşayacağız. İnsanlar birbirimize saygı, işte toplum kuralları, işte düşüncelerin özgürlüğü falan gibi konulardaki değerleri görünce üzüldüm yani, neden bizde yok diye. Şimdi hangi değeri getirdim diye düşündüğümde tam olarak net bir cevap veremiyorum. Buradaki var olan evren, oluşturduğum o kendi kendime okuyarak işte izleyerek oluşturduğum değeri burada arttırdım. Daha farklı şey. Ya mesela vejetaryen oldum en basit örneğinde. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Bizim kültürden de kaynaklı. Herkes senin adına konuşuyor. Yani herkesin senin hakkında bir fikri var. İşte aileden geliyor arkadaşlar. Böyle olmalı. Şöyle yapsak. Böyle. Şimdi bir önceki konuya geliyoruz. Buraya geliyorsun, tek başına kaldın ve kendi hakkında düşünmeye başlıyorsun. Benim gerçekten değerlerim, benim gerçek düşüncem ne? En güzel sana yurt dışının büyük ihtimalle ve ayrıca parantez içinde Kanada'nın diyorum. Çünkü dediğim gibi burada bir kültür, milliyetçilik, sana empoze edilen net bir şey yok. Hani Kanadalı olacaksın falan diye. Düşünüyorsun ben kimim ya? Yani ben bugüne kadar ne yapmışım? Evren kim? Hangi değerlere sahip? Aa, bu değer güzelmiş, bunu alayım, bu değer güzelmiş. Bu arada buraya da gelip kapalı toplumlar oluşturmuş insanlar var. Yani mesela Çin toplumu, China Town'u toplanıyor. Çoğu İngilizce konuşmuyor. Kendi aralarında kültürlerinde yaşıyorlar. Bunlar ayrı örnekler. Ya da bazı Türkler var. Hiç başka Kanadalılarla iletişim kurmadan sadece Türkçe hayatlarını sürdürüyorlar. Böyle örnekler de var. Ama bu konulara açık olan bir insan, ben artık buradayım, bunu görüyorum, bu değerleri alıyorum diyen insan zamanla mutlu olmaya başlıyor. Ama o yüzden hani çok uzatmayayım. Değerime değer kattığımı diyebilirim.
Yok, bence çok güzel anlattın. Aslında götürdüklerinle orada olanları birleştirmenin sana aitlik hissini verdiği görünüyor gibi.
Ya benim için ben iyi ve uyumlu bir insan olmayı kendimde çok değerli bulduğum için onu getirdim buraya. Ve buradaki ne varsa buraya uyum sağlamak için de o değerleri kullandım. En az yargılayacağım, en hızlı adapte olabileceğim şekilde. Evren'in söylediklerine bir tek bunu ekleyebilirim. Onun dışında şu değerleri getirdim çok diyemem yani.
Evet, yani bence çok güzel şeyler söylediniz. Çünkü insan nasılsa gittiği yeri de onu götürüyor. O yüzden ben de mesela bu soruyu düşündüğümde size sorarken hep bunları ben de düşünüyorum. Yani insanlara soruyorum ama sen bunun cevabını biliyor musun gibi bir bakış açısı da oluşuyor. Ben de yani buna benzer şeyler söylerdim. İlk aklıma gelen mesela samimiyet olmuştu. Çünkü hem kendi hayatımda önemsiyorum hem de öyle bir yaklaşımla ilişkiler kurduğumu düşünüyorum. O yüzden hakikaten bence bu söyledikleriniz de hem siz nasılsınız hem de orada yeni bir hayatta nasıl var oluyorsunuz onu da bence bize açıklıyor. Çok teşekkürler buraya gelip bize bunları paylaştığınız, bunları anlattığınız için. İyi ki geldiniz.
Biz teşekkür ederiz. Gerçekten Hayver'de bizim hayatımızda çok önemli bir yerde. Yani son zamanlarda girdik, çok beraber Kanada geyikleriyle işbirlikleri de yaptık. O yüzden bu podcast'te konuk olmak, burada olmak da, seninle tanışmak da bize çok iyi geldi. Çok mutlu olduk. Bizi davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz.
Evet, kesinlikle öyle. Çok güzel podcast serileriniz de olmaya başladı. Hani bunları dinledikçe de biz çok mutlu oluyoruz. Ve bu noktada burası işbirliği yaptığımız için söylediğim bir şey değil ama gerçekten Hiwell gibi app'lerin de daha fazla yaygın bir şekilde kullanılması da bence çok önemli. Çünkü yurt dışındaki yaşayan Türkler için de bazen destek bulmak çok zor oluyordu. Ve ben kendimde terapiyle çok şey buldum. O yüzden hani eminim Hiwell'in de böyle bu konuda da başka insanlara desteği oluyordur, olacaktır da. Ve bu tarz bir oluşumun içerisinde de yer almak bizim için gerçekten çok gurur verici. Harika. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Bizim de aslında aldığımız en güzel bir geri bildirimlerden birisi yurt dışında yaşayan Türklerin işte biz burada ne kadar iyi İngilizce bilsek de kendi ana dilinle bir şeyleri paylaşmak, derin şeyleri paylaşmak çok daha kolay oluyor gibi bildirimler bizi çok mutlu ediyordu. Sizden de bunu duymak daha da mutlu etti.
Bazı duyguların İngilizce'de karşılığı yok. Yani anlatılacak bazı duyguların yok.
Doğru, ana dilde bence ifade etmek çok daha kolay oluyordur tahmin ediyorum. Eğer siz de kendi ana dilinizde bir şeyleri paylaşmak, terapide kendinizi sorgulamak, kendinizi sorgularken profesyonel bir gözden de yardım almak ve terapide bunların daha derinine inmek isterseniz Hiwell web sitesine ve Hiwell app'inden seanslara bakabilirsiniz. Aynı zamanda seans satın alabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.